Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Şebnem Dergisi'nin Nisan 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak da Doktor Betül Nefise İnad'ın kaleme aldığı 3 Aylar ve Ruhun Gıdası Oruç başlıklı yazısını sunacağız. Meşhur bir atasözü vardır. Can boğazdan gelir. Hakikaten insan bedeni gıdalanarak enerjisini temin eder ve hayatiyetini sürdürür. Uzun bir müddet yiyip içmezse vücut sisteminin fonksiyonları da dumura uğramaya başlar ve neticede ölüme doğru gider. Gıdalandığı toprağın bağrına girdiğinde de toprağın onu sindirmekte bir an tereddüt göstermeyişi hakikaten ibretliktir. Böylece toprakla başlayan macera tekrar orada nihayet bulur. Fakat insan sadece maddeden ibaret değildir. Onun bir de manevi yapısı vardır. Orası gıdasız kalınca da maddi alemdeki çöküşün benzeri bu defa maneviyatta olmaktadır. İnsan madde ve manasıyla bir bütün olduğundan ilahi emanet olan canı Rabbine kavuşuncaya kadar her iki yapısını da korumakta mükelleftir. Biz bu yazıda beden ve ruhun mühim gıdalarından biri olan oruçtan bahsetmek istiyoruz. Zira ilahi rahmetin coşup taştığı, kandillerle süslenen, ulvi ikramlarla taşlanan bir mevsime girmiş bulunuyoruz. Bu sebeple Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyor, bu ayların kıymetini layıkıyla idrak edebilmeyi kendisinden niyaz ediyoruz. 3 aylar, ibadet coşkusunun da arttığı bir zaman dilimidir. Ancak oruç ibadeti adeta bu iklimin alameti farikası gibidir. İlk gününden başlayarak sonuna kadar oruçlu geçirildiği takdirde hangi nimetlere kavuşulacağı pek çok hadis-i şerifte müjdelenmektedir. Aynı zamanda bu aylarda sevgili Peygamberimizin oruca daha bir ehemmiyet verdiğini, Şaban ayındaysa giderek artırdığı oruç ibadetine ek olarak esen rüzgarlardan daha cömert olduğunu siyer ve hadis kitaplarından okuyoruz. Demek ki oruç gerçekten pek mühim bir ibadet. Görünüşte belli bir müddet beden açlığı var. Lakin insanın manevi yapısında öyle bir beslenme oluyor ki sair ibadetler onda bir lezzet haline geliyor. Daha önce pek çok yazıda orucun faydalarından bahsedip ilmi araştırmaları nazarlarınıza bu sayfalardan sunduk. Bu ayki yazımızda oruç tutun, sıhhat bulun hadisi şerifinde buyurulduğu üzere bu ibadetin ruh ve beden sağlığımıza olan tesirlerinden bir özet yapmaya çalışacağız. Bu asrın en yaygın hastalığı olan obezite pek çok ülkede ölümlerin birinci sebebini oluşturuyor. Yani cana enerji taşıyan yeme fiili çığırından çıkarak yaşamak için yemenin yerini yemek için yaşamaya bırakması insanları mezara taşıyor. Tabiri caizse can boğazdan gidiyor. İşte bu noktada oruç insana bir yeme disiplini kazandırıyor. Obezitenin yol açtığı pek çok hastalık oruçla tedavi edilebiliyor. İnsan vücuduna alınan gıdalar sindirim sistemimizde yapı taşlarına kadar ayrılır. Artık maddeler çeşitli yollarla vücuttan uzaklaştırılırken elde edilen enerji bünye için kullanılır. Sisteme sürekli giriş olduğunda hazım için yeterli zaman bulunamaz ve iyi yakılamayan gıda artıkları vücutta çeşitli yerlerde birikerek yıpranmaya sebep olur. Bilhassa damarlara çöküp onları daraltan artıklar ciddi hastalıklara zemin hazırlar. Özellikle ülkemizde en sık ölüm sebebini oluşturan kalp damar hastalıklarının ortaya çıkış mekanizması budur. Oruçtaysa akşama doğru gıdalar tamamen yakılır, artık madde kalmadığından damar çeperindeki hücreler adeta bayram yaparlar. Damar sertliği hastalığı olanlar için oruç, İlaç gibi tedavi edicidir. Bu hastalar Ramazan ayı dışında da sık sık oruç tutmalıdırlar. Oruçluyken hücrede ve hücreler arasında sıvı azalır. Kan hacmindeki azalma, damar hücreleri üzerindeki baskının azalması, küçük tansiyonun düşmesi, kalbin 15 bin defa daha az atarak dinlenmesine sebep olur. Bu şekilde oruç, tansiyon ve kalp ilaçlarının tesirini gösterir. Bir farktaki ilaçlara ait yan etkiler oruçta görülmez. İnsan ana öğünlerin dışında ara öğünlerde de yemeden duramaz. Ağza atılan her lokma sindirim sistemi için bir faaliyet manasına gelir. Bu şekilde sistem sürekli çalışır. Yenilen gıdaların hazmedilmesi için elde edilen enerjinin 1/3'ü kullanılır. Yani sindirim enerji gerektiren bir hadisedir. Ağır yemeklerden sonra yorgunluk hissetmemiz de bundandır. Oruç sayesinde sistem rahat bir nefes alır, istirahate ve kendini yenilemeye fırsat bulur. Sahurda yediklerini hazmettikten sonra ekstra faaliyetlere girişir ki bunlar organizma için hayatidir. Hücre içinde oluşan artıkların yakılması, bünyeye zarar veren, kansere sebep olan bir takım maddelerin uzaklaştırılması ancak bir müddet açlıkla mümkündür. Bu manada oruç, kansere karşı bir rol oynamaktadır. Oruçluyken vücut sisteminde bilhassa kan şekerine, su-tuz dengesine vesaire ayar veren kimyevi maddeler yani hormonlar vardır. Stres hormonu olarak bilinen bu maddeler bir yandan kişiyi zinde ve uyanık tutarken diğer yandan kanserli hücrelerle savaşırlar. Yapılan araştırmalarda oruç tutan hastalarda kötü huylu tümörlerin ilerlemesinin yavaşladığı, iyi huylu olanların da yok olduğu görülmüştür. Yani oruç hem direkt hem de dolaylı olarak kanserle savaşmaktadır. Kanserin her çeşidinin sık görüldüğü zamanımızda oruç daha bir ehemmiyet arz etmektedir. Florida'da Dr. Ahmet El-Kadi başkanlığındaki Amerika İslami İlaç Araştırmaları Enstitüsü'nün kanser hastaları üzerinde yaptığı oruç deneyleri oldukça heyecan vericidir. Deneyler neticesinde düzenli oruç tutan hastalarda kötü huylu tümörlerin yayılmasının yavaşladığı, hatta durduğu, ameliyatta alınan iyi huylu tümörlerin de yok olduğu görülmüştür. Joel Foreman, 1995'te yayınlanan Sağlık İçin Yemek ve Oruç adlı kitabında şu ifadelere yer vermiştir. Oruç, sadece fibroid tümörleri için değil, diğer birçok kanser dışı tümörler için de güvenli ve tesirli bir yaklaşımdır. Kişi aşırı kilolu olmadıkça oruçla tedaviye mutlaka olumlu tepki verecektir. Oruç günleri, sadece sindirim için değil, bütün sistem için bir revizyon zamanıdır. Vücudun kimyevi fabrikası olan karaciğer, zehirli ve zararlı maddelerin zararsız hale getirilmesi, ölü hücrelerin tasfiyesi, kanın temizlenmesi, koruyucu protein üretilmesi gibi üstlendiği vazifeleri daha kolay ve hızlı gerçekleştirmektedir. Zira, sair zamanlarda karaciğere devamlı gıda taşıyan ana damar, onun bu işlerini rahatlıkla yapmasına fırsat vermez. Bedeni sıhhate kavuşturan orucun, psikoloji üzerindeki olumlu tesiri de hayret vericidir. Pek çok zararlı alışkanlık, irade zaafından doğar. Sabır talimi olan oruç adeta bir eğitim yaptırarak iradeyi bileyip sağlamlaştırır. Kişi, oruçluyken tiryakisi olduğu şeyden uzak durmayı başarınca özgüveni artar. Bu irade oruç dışına da taşınınca zararlı alışkanlıkları terk etmek kolaylaşır. En bariz zaaflardan biri olan yeme içme isteğinin frenlenmesi, diğer şehevi arzuları da kontrol etmeyi kolaylaştırır. Evlenme imkanı bulamayanlara hadis-i şerifteki oruç tavsiyesinin hikmetini de buradan anlayabiliyoruz. Oruç, mideye lokma sokmayan bir ibadet gibi görünür ancak oruçluya tavsiye edilen davranışlara bakıldığında bunun kuru bir açlık olmadığı kolayca anlaşılır. Tüm azalara tutturulan bir orucun makbul olduğunu söyler yüce dinimiz. eline, diline, gözüne sahip olarak tamamlanan bir oruçla kişi daha sağlıklı ve uyumlu bir sosyal ilişki gerçekleştirir. Oruç mevsiminde suç işleme oranları düşer. Yardımseverlik, paylaşım, diğerkamlık, geçimlilik, nezaket gibi davranışlarda 3 aylarda özellikle Ramazan ayında artış olması orucun kişilik gelişimine olumlu katkısını göstermektedir. Eş dostla birlikte yapılan iftarlar, Ramazan gecelerinde toplu kılınan teravih namazları, okunan mukabeleler, zekatların daha ziyade bu aylarda verilerek fakir fukaranın sevindirilmesi, orucun insanın iç aleminde yaptığı inşanın dış dünyaya yansımasını göstermektedir. Oruç, kuru bir açlık değil, bir yandan ferdin davranışlarını düzenlerken, bir yandan da toplumu imar edip huzura kavuşturan bir ibadettir. Hem koruyucu hekimlikte hem tedavide çok mühim bir yere sahip olan oruç ibadetinin faydaları burada 2-3 sayfayla özetleyemeyeceğimiz kadar çoktur. Lakin orucun bir perhiz gibi değil, ibadet neşesiyle tutulması gerekir. Oruç, saatlerce aç durmak değil, beden kalıbına girince zaafa düşüp, elest bezminde verdiği sözü unutan ruha, geldiği yeri hatırlatan bir zikirdir. Bu niyette tutulan oruçla maddi manevi nice faydalar elde edilecektir. Ruh ve beden sağlığı için durmadan hekimlerin kapılarını aşındıran 21. asrın yorgun insanına bu ibadet bir can suyu olacaktır. Rabbimizden niyazımız şu mübarek mevsimi, üsve-i hasene olan sevgili peygamberimizin hayatındaki gibi idrak edebilmek ve nice ikramların ihsan edildiği bu günlerden gafil kalmayıp, Ramazan-ı Şerif ayına bir hazırlık mahiyetinde değerlendirebilmek, gündüzlerini sıyamla, gecelerini kıyamla ihya edebilmektir. Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı 3 aylar ve ruhun gıdası oruç başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Şefika Meriç'in kaleminden şimdi de derdim çoktur hangisine yanayım başlıklı yazısını sunacağız. Bazen öyle anlar olur ki manen, ruhen, fikren bir çıkmaza sıkışıp kalırsınız. Bazen yürüdüğünüz yollar sarpa sarar, yolunuzu kaybeder, nereden buraya düştüğünüzü anlayamazsınız. Bazen de öyle hadiseler olur ki kelimeler kifayetsiz, cümleler manasız kalır. Ümit, müminin tutunması gereken en güzel dallardan biridir. Allah bizim her şeyimize yeter. Amenna. İşte böyle dert sarmalında bir ümmet olarak, dertlerin bin parça olduğu bir coğrafyada ve milyonların yüreğinin acısını hissede hissede yaşadığımız bir zaman dilimine rast geldi hayatımız. Müslüman olarak kayıtsız kalamayacağımız gibi, çok zaman boyumuzu aşan konularda yüzleşip asla ümitsizliğe düşmemeliyiz. Dünya kurulalı beri hakkın ve batılın mücadelesi nesilden nesle geçmiş ve bu kutlu yolda Müslümanlık şuuruyla bu güzel davanın bayraktarlığını hep dertleriyle yüzleşen insanlar devam ettirmiştir. Hayatımızın tamamını bir hizmet şuuruyla geçirme gayretinde olduktan sonra her türlü imtihana mukavemetimiz olur Allah'ın izniyle. Coğrafyamız acılar içinde. Bu topraklarda yüzyıllar boyu huzur ve sükun hakim olmuş. İslam'ın bayraktarlığını yapan ecdadımız adeta bir merhamet medeniyeti inşa etmişler. Ancak ne zaman biz dünyayı gaye haline getirmişsek, o zaman zayıf, ruhsuz kitleler haline gelmişiz. Bugün İslam coğrafyasının içinde bulunduğu bu acı tablo bir maneviyat mahrumiyeti meselesidir. Sayı olarak fazla olmamız bir şey ifade etmiyor. Çünkü bize düşmanlık edenler bizim maneviyatımızı, ruhumuzu, rengimizi aldılar ve bizi şeklen ve ruhen kendilerine benzetmeye çalıştılar. İslam beldelerinden feryatlar yükseliyor. Çünkü bizler İslam'ın şerefinden ziyade şahsi menfaatlerimiz ve benlik duygularımızla hareket ettik. İslam'la izzet bulduğumuzu unuttuk. Bizim İslam'a izzet vereceğimiz hatasına kapıldık. Oysa İslam zaten şerefliydi. Bizse onun şerefine muhtaçtık. Müslüman onurunu çiğnemek için bizi sevmeyenler elinden geleni yapıyorlar. Bir Müslümanın katledilmesi sıradan bir hadise halini aldı. Her gün yüzlerce Müslüman öldürülüyor ve buna sesini çıkaranların sayısı fazla değil. Yıllardır terörle İslam'ın adını aynı anda anma gayreti içinde olan uluslararası lobiler var. Bu tezlerini güçlendirmek için de senaryo terör örgütleri tertip ediyor, yine İslam coğrafyasında tedavüle sürerek kötü emellerine hizmet ettiriyorlar. Dert sıralaması yapsak acaba listenin sonunu bulabilir miyiz? Ne yana baksak acı, ne tarafa dönsek feryat, nereye kulağımızı versek inilti duyuyoruz. Rabbimizden umuyoruz ki bu sancılar Müslümanların dirilişine, İslam'ın izzet ve şerefinin hak ettiği yerde olmasına vesile olur. Evet, bunlar ve bunlar gibi yüzlercesi bizim ümmet olarak ortak derdimiz. Biz bu konularda sorumluluğu başkalarına yükleyip vicdani olarak bir rahatlama yaşayamayız. Bu ümmetin bir ferdi olarak herkes kadar biz de olup bitenlerden sorumluyuz. Hayatı bir mevzi müdafası olarak düşünürsek, herkes başta kendi mevziğini korumakta sorumludur. Evimiz, sokağımız, sitemiz, mahallemiz, semtimiz ve şehrimizden biz sorumluyuz. Bu mekanlardaki gariplerden, yoksullardan, savaş mağduru insanlardan biz sorumluyuz. Belki elimiz fiziki olarak uzak beldelere ulaşamaz. Ancak yüreğimizdeki merhamet, dilimizdeki duamız, gönlümüzdeki temennilerimiz oralara yetişebilir. Elimiz yanı başımıza gelmiş muhtaç insanlara ulaşabilir. Sokağımızdaki mağdur insanlara sahip çıkabiliriz. Bunları da bir sorumluluk şuuruyla hareket eden vakıflara, derneklere destek vererek yapabiliriz. Ümmetin yaralarını saracak olan yine ümmetin çocuklarıdır. Bizim en büyük hatamız dertlerimizin çözüm yerini bize bu dertleri yaşatanlarda görmek değil midir? Müslümanların dirliği birliğindedir. Bu birliktelik her türlü şer odaklarına karşı mümin firasetiyle olur. O yüzden İslam'ın yegane rehberi Kur'an'a sımsıkı sarılmalı, onu hayat rehberi bilmeli ve istikamet ışığı olarak görmeliyiz. İslam'ın yol aydınlatıcısı ve hayat rehberi olarak bildirdiği Kur'an-ı Kerim'i sadece anlaşılmadan okunan bir dua kitabı olarak görmeye devam ettiğimiz müddetçe mevzilerimiz açık hedef olmaya devam edecektir. İslam ümmetinin bu acı tablodan kurtulması lazım. Ümmetin mensupları olan bizlerin ferdi hayatlarının düzgün olması lazım. Çürümüş manevi hayatlardan sağlam bir ümmet ortaya çıkmaz. Mümin olarak bizler karakteri düzgün, istikameti düzgün, söz ve amel faziletine sahip, takva ile hareket eden insanlar olmak zorundayız. İslam kaçamak amellerle yaşanmaz. İslam ödünç alınmış bir hayat değildir. İslam bizzat hayatın içine girerek, hayatı kendisi bilerek yaşanılması gereken, merkeze alınması gereken bir gerçekliktir. Biraz oradan, biraz buradan alarak yarın bir İslami hayat olmaz. Tasavvuru düzgün, fikri sağlam ve kararlı, hareket noktası Kur'an ve sünnet olan bir İslam anlayışı bu ümmetin derdine derman olacaktır. Aksi halde böyle yıllar geçer ve bizler hep ağlanacak dertlerimizle baş başa kalırız. Vesselam. Thank you. Şefika Meriç'in kaleme aldığı Derdim Çoktur Hangisine Yanayım başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bugün Şebnem Dergisi'nin Nisan 2016 sayısından yazılar aktarmaya gayret ettik ve böylelikle bugün de bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde Sesli Dergi'de 21.30'da buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.